Merhaba arkadaşlar. Bulut'a doğru Feyzli abilerle Bulut Sohbetleri podcast'inin 4. yayınına hoş geldiniz. Her zamanki gibi ben Özgür Öztürk. Diğer mikrofonda da her zaman olduğu gibi Berk Ülsoy var. Merhaba Berk.
Merhaba Özgür, nasılsın?
İyidir abi, seni sormalı, sen nasılsın? Gene 2 hafta sonra mikrofon başındayız.
Evet, 2 hafta sonra tekrar buluştuk. Bu hafta neler üstünde konuşalım diye düşünüp taşınıyorduk. Benim düşüncem, eğer sen de kabul edersen, bu hafta bu hem cloud native ortamlarının hem development dünyasının hem de iş yapış biçimimizi çok kökten değiştirmiş, çok büyük kitlelere yaymış bir teknoloji üstünde gidelim. Konteynerler üstünden biraz konuşalım diyorum. Sen ne dersin?
Çok güzel bir fikir abi. Konteynerler, özellikle biz şu anda cloud native ile başladık. Onun üzerinden devam ediyoruz. İşte bir DevOps bölümü yaptık geçtiğimiz hafta. Emre abi buradaydı. Onunla biraz daha alandan sapıp AI üzerine konuştuk. Şimdi tekrardan bu, biliyorsunuz arkadaşlar, sizlere söylemiştik CI/CD kısmına, yani biraz daha şeye dönecektik, DevOps'a dönecektik, ama DevOps'a dönmeden önce sanırım bir konteyneri aradan çıkarmakta fayda olacak. Çünkü konteyner olmadan artık DevOps'tan bahsetmek çok da mümkün değil gibi bir duruma geldik. O yüzden evet Berk, bu hafta biraz konteyner konuşalım, konteynerler üzerine gidelim ve hemen şununla başlayalım istersen. Yine her zamanki yaptığımız gibi bizim işimiz tanım yapmak, biraz ne nedir'i konuşmak. O yüzden gel bir konteyner nedir'le başlayalım. Nedir bu konteyner, nedir bu Linux konteyner? Buradan bir girelim.
Güzel fikir. Şimdi ben bu hani konteynerin tanımı, hani Docker tarafından konulmuş tanımı belli. Hani ben bir tanımı şey yapayım, sen de bir eklemede bulunursan. Konteyner, en basit haliyle ifade edecek olursak, bunun Türkçesini nasıl şey yapacağım bilmiyorum esasında, immutable, değiştirilemez diyeceğimiz bir yazılım çalıştırma ortamının spesifik bir şekilde paketlenmesi ve farklı platformlarda bizim ekstradan konfigürasyonlar, değişiklikler yapmamıza gerek kalmadan tekrar çalıştırılabilmesi, kullanılabilmesi, yeniden üretilebilmesi veya tamamen yok edilmesi işlerini çok çok daha kolaylaştıran bir teknoloji diyebiliriz.
Evet, immutability dedin, yani değiştirilemez dedin. Bu konteynerlerle ilgili oldukça önemli bir kavram. Bunu biraz daha açabilir misin? Şimdi konteyner tanımını biraz daha havadan yaptık ama ben de ona şöyle bir ekleme yapayım. Ondan sonra sen değiştirilemez de immutable'la devam et. Şöyle söyleyeyim, konteyner nedir? Benim vereceğim tanım şu. Biz önceden, ben bunu kendi öğrencilerime de bu şekilde anlatıyorum. Biliyorsun bununla ilgili bir eğitim de hazırladım. Onun dışında da işte kendi müşterilerimize gittiğimiz zaman da bunları anlatmamız gerektiği zaman onu şu şekilde anlatıyorum. Şuradan başlıyorum. Şimdi diyorum ki bizim uygulamalarımız var. Bu uygulamalarımızı biz makineler üzerinde çalıştırmamız gerekiyor. Ama iki uygulamayı tek bir makine üzerinde çalıştıramıyoruz. Bunun binlerce sıkıntısı var işte. Yani bir tane uygulamaya bir şey olursa diğeri de ondan etkilenmesin diye bizim bu uygulamaları birbirinden izole etmemiz lazım. Yani benim elimde uygulama 1 ve uygulama 2 varsa bu ikisini de X isimli sunucu üstünde çalıştırmıyorum. Onun yerine X1 diye bir sunucu açıyorum, uygulama 1'i buna koyuyorum. X2 diye bir sunucu açıyorum, uygulama 2'yi buna koyuyorum. Koyuyordum daha doğrusu.
Yani şimdi küçük bir parantez. Evet, ideali bu da, yani gerçek hayatta ciddi bir karmaşa hala sürüyor esasında.
Oraya geleceğiz. Yani. Evet, oraya geleceğiz. Hani ben idealinden bahsediyorum. Tanımı anlatabilmek için bunu bu şekilde aktarmayı tercih ediyorum. Çünkü hani bu kısmını anlatmazsak biraz daha konteynerin ne olduğu tam olarak hani anlaşılmıyor gibime geliyor bana. O yüzden buradan anlatıyorum. Neyse, senin dediğin doğru. Gerçek hayatta biraz daha işler farklı ama biz hani gerçek olmayan ideal dünyaya dönelim. Ne yapıyoruz? Biz iki tane uygulamayı farklı sunucular üzerinde çalıştırdık. Farklı sunucular üzerinde çalıştırmak demek de iki tane farklı sunucu bulmak demek. Yani biz sırf uygulama izolasyonu yapmak istiyorduk daha önceden ama bu uygulamayı izole edebilecek bir platformumuz olmadığı için komple sistemi izole ediyorduk. 20 sene önce bunu makinelerle yapıyorduk. Yani iki tane farklı fiziksel makine bulup uygulamaları bu fiziksel makineler aracılığıyla izole ediyorduk. Daha sonra sanal makineler çıktı. Bunları işletim sistemi üzerinden izole edebilmeye başladık. Sonunda da konteyner denilen bir teknoloji çıktı. Konteyner teknolojisi de benim tek bir işletim sistemi üzerine, tek bir işletim sistemi çekirdeğini kullanarak iki tane uygulamayı o işletim sistemi üzerinde birbirlerinden haberleri olmayacak şekilde birbirlerinden izole çalıştırabilmeme genel olarak verilen isim. Yani bu şekilde sanırım özetleyebiliriz. Konteyner nedir?
Yalnız orada bir küçük bir tarihsel kısma bir giresim var. Çok da uzatmadan. Geçişimiz virtual machine'lerden, fiziksel makinelerden virtual machine'lere, oradan konteynerlara geçişimizin esasında birçok safha oldu. Arada birçok safha oldu. Yani biz konteynerlere bir günde gelmedik. Bu virtual machine'ler ve konteynerların arasında özellikle 2000'lerin ilk başlarında Linux camiasında olanlar da bunu fark etmişlerdir. Virtuoso olsun, Open, daha sonradan OpenVZ oldu, Linux vServer olsun. Birçok proje vardı, LXC olsun, birçok proje vardı. Bunlar process process space'te virtualization yaparak aynı fiziksel kaynakları ve tek bir kernel'ı kullanarak prosesleri, uygulamaları birbirinden izole etmemizi sağlayan çözümler vardı. Ama bunlar kullanması oldukça karmaşık diyebileceğimiz çözümler. Nasıl oluyordu? Sen burada işte vServer komutlarıyla konteksti yaratıyorsun. Ondan sonra işte network ayarlarını kendin yapıyorsun. IP tables da şudur budur. Virtual switch'ler bugünkü kadar gibi değildi. Hatta hatırlamıyorum bile ne zaman şey yapıldıklarını. Çok daha zordu bunları yapmak. File sistemi kendin oluşturuyordun. Şimdi bunların hepsini bağlayabileceğiz esasında. File sistemi kendin oluşturuyordun, kendin mount ediyordun. Benzer bir ortamı yaratabiliyordun ama bu çok eforlu bir şeydi esasında. Ve rahatlıkla transport başka yere taşınabilir bir şey değildi. Çünkü spesifik olarak kernel'de patchlemek gerekiyordu bunları yapabilmek için.
Ta ki ne zamana direkt kadar? Kernel
tabanında. Ta ki ne zamana kadar? Bu işte
2013 senesine kadar.
2010 zamanı Linux'a C Groups desteği gelene kadar, işte LXC öne çıkana kadar, Docker gelene kadar bunlar çok şey kaldı. Çok spesifik bir zümrenin kullanabildiği, faydasını görebildiği özellikler olarak kaldı. Genele yayılamadı ama buradan sonra Docker'a geçtikten sonra bir patlamayı görüyoruz.
Evet. O zaman ona şunu, şöyle bir ekleme yapayım abi. Sen çok güzel bir noktadan girdin. Tarihçesinden girdin ki dediğim gibi ben de bunu bu şekilde anlatıyorum. Tarihçesini anlatmadan da bu konteyner dediğimiz kavramı anlamak biraz zor. Çünkü nereden geldiğimizi bilemezsek, nasıl oluştuğunu bilemezsek ne kullandığımızı bilebileceğimizi pek sanmıyorum. O yüzden ben de tarih kısmıyla biraz takıntılı bir adamımdır. Anlattığım her şeyi bu tarih kısmıyla beraber anlatmaya çalışırım. O yüzden teşekkürler sen de bu noktadan girdiğin için. Ona şöyle bir ekleme yapacağım. Şimdi konteyner diyoruz. Birazdan biraz daha açacağız bunu. Hani herkes de bunu gidip tanımına dışarıdan bakabilir. Birçok tanımı var. Görebilirler. Gündelik hayatta kullanabilirler. Fakat konteyner dediğimiz kavram Docker'la beraber ortaya çıkmış bir kavram değil. Hani ben az önce o 2013 ne zamana kadar, 2013 senesine kadar dememdeki kasıt bu. Bizim konteyner dediğimiz kavram yaklaşık bir 2008 senesi gibi hayatımıza girmeye başladı. Az önce senin anlattığın gibi. 2008'de ne oldu? Aslında Linux çekirdeğine iki tane özellik eklendi. Bir tanesi 2006'da, bir tanesi de 2008 mi? 2010 mu? Ne o aralarda? Ne bu özellikler? Bir tanesi namespace. Az önce senin anlattığın bu kernel patchleyerek yapılan işlemler. Daha sonra Docker bunların hepsini otomatize etti ama ne demek namespace? Aslında tek bir tane de namespace diye bir şey yok. Birçok namespace var. İşte process namespace var, user namespace var, işte mount namespace var gibi. Namespace dediğimiz özellik senin çekirdekte bir prosese ayrı dedike bir alan atayabilme imkanın. Linux çekirdeğine bu konulduktan sonra container denilen bir kavram işte o zaman ortaya çıktı. Yani gittik biz artık uygulamayı bu namespace özelliklerini kullanarak işte mount namespace'i, process namespace'i, ne bileyim user namespace'i o uygulamalara ayrı ayrı namespace'ler açtık ve o uygulamaları o namespace'lere bağladık. Dolayısıyla iki tane uygulama farklı farklı namespace'lerde çalıştığı için birbirlerinden haberi olmadı. Aynı kernel'ın üzerinde çalışıyorlar. Aynı işletim sistemi ile haberleşiyorlar. O işletim sisteminin üzerinde çalışıyorlar ama tamamen farklı namespace'lerde, tamamen farklı alanlarda çalışmaya başladılar. İşte 2008-2010 arası o olan buydu. Daha sonra senin dediğin gibi ikinci kernel özelliği de eklendi Linux kernel Linux çekirdeğine. O da neydi? C Groups, Control Groups. Google mühendisleri tarafından yazılan bu özellikte gidip bizim o proseslere, yani namespace atadığımız proseslere gidip kısıtlamalar atayabilmemize imkanı sağladı. Yani sen CPU'nun ancak şu kadarını kullan, sen memory'nin ancak şu kadarını kullan, sen network'ün ancak şu kadarını kullan veya şu bölümünü kullan gibi kısıtlamalar ekleyebilmeye başladık. İşte bu iki özellik sayesinde yani namespace ve C Groups özelliği sayesinde biz 2010'larda artık uygulamalarımızı aynı işletim sistemi üzerinde çalışıyor olmalarına rağmen birbirlerinden izole edebilmeye çalıştık. Fakat yine senin az önce söylediğin gibi bir patlama olmadı ortalıkta. Neden bir patlama olmadı? Çünkü bunu demokratikleştiremedik. Bunu insanlar yapabiliyordu ama hani sistem yöneticileri yapabiliyordu. Bu işten anlayan insanlar yapabiliyordu. Birçok komut girmen gerekiyordu. Kernel'ın üzerine birçok değişiklik yapman gerekiyordu. Yani zulüm bir işti. Aynı zamanda bu uygulamayı da bir yerden bir yere taşıyamıyordun. Hani bir sistemin üzerinde çalıştığın zaman o sistemin üzerinde çalışmaya devam etmen gerekiyordu. İzolasyonu sağladık ama demokratikleştirmeyi sağlayamadık. Ta ki ne zamana kadar? 2013 senesine kadar. 2013 senesinde Docker firması bu işi eli ayağı, eli yüzü düzgün şekilde yapılabileceğini gösterdi. Gittiler bir tane uygulama yazdılar Docker diye. Bu daemon'du. Bu daemon'u gidip bir tane Linux işletim sistemine kuruyordun. O Linux işletim sisteminin üzerinde bu bizim az önce söylediğimiz tüm o namespace özelliklerini, o C groups özelliklerini kullanarak bu uygulamaları düzgün şekilde orada izole çalıştırabilmesine imkan sağladı. Artı Docker'ın yaptığı en büyük değişiklik, daha doğrusu Docker'ın bu kadar popüler olmasındaki en büyük neden de Docker imaj diye bir kavram ortaya çıkardı. Dolayısıyla sen o uygulamayı artık paketleyebilir hale geldin. Paketleyebilir hale geldiğin zaman da artık onu dünyanın her tarafına gönderip her tarafında çalıştırabilecek hale geldin. İşte bu da bize şu noktaya getiriyor. Immutability, yani değiştirilemezlik. Nedir abi bu? Nedir bu konteynerlerdeki bu değiştirilemezlik ve neden bu önemli ve biz niye bunu... Bu özelliğinden dolayı biz bugün bunu DevOps altında konuşuyoruz ve bize ne sağlıyor? Neden bu hani değiştirilemezliği biz DevOps altında konuşuyoruz ve DevOps'a ne gibi bir yarar sağlıyor bu?
Burada esasında bir tasarım ilkesi de var. Biz uygulamaları bir yere kurarken, geliştirirken hep şey vardır. Uygulama ve veri. Bunların ikisinin farklı yerlerde durması istenir, gerekir esasında. Uygulama tamamıyla okunabilir bir alan olarak düşünürüz. Orada kod vardır, deploy edilen şeyler vardır. Orada değişen veri olmaz. Değişen veri hep başka bir yerde tutulmalıdır. Bu mount edilen bir disk olur, dışarıda bir veri tabanı olur, yani. Dışarıda tutulur. Uygulamanın bulunduğu alanda olmaz. Ama mevcut durumda mesela işletim sistemi üstüne kurulan uygulamalarda genelde ne oluyor? Hani uygulamayı ayağa kaldırdın, o da işletim sistemin üstünde sağa sola yazıyor, bir şeyler yapıyor. Bu esasında varmak istediğimiz noktana uzakta bu şekilde çalışıyorduk. Immutability'yi biz buraya getirdiğimiz zaman ne oluyor? Container başlar, çalışır, içindeki uygulama çalışmaya başlar. Kendi lokaline gene bir şeyler yazabilir, yapabilir. Temporary dosyalar için, şeyler için. Fakat biz container'ı kapatıp yok ettiğimiz anda her şey tamamen silinmiş olur. Biz bir yere kalıcı bir veri tutmak istiyorsak bunu ya network üstünden ya veri tabanına atarız ya bir volume mount ederiz, oraya yazdırırız. Fakat veriyi mutlak surette işlemin yapıldığı alandan tamamıyla ayırmış oluruz. Immutability burada bize bu container'ın içeriğinin her yeni açılışta tekrar sıfırdan gelmesi ve değiştirilememesi, dışarıya kendi içerisinde değiştirilip dışarıya erişimin daha tanımlı, spesifik kanallar yoluyla yapılmasına yöneltiyor.
Ya bizi zorluyor. Normalde olması gereken design şeyine bizi zorluyor konteynerler bir nevi. Öyle söyleyebilir miyiz? Yani yapısı gereği bizi düzgün şekilde çalışmaya zorluyor da diyebiliriz bu immutability ile. Bunu da söyleyemiyorum. Benim de bazı kelimelere İngilizce'de çok fazla dilim dönmüyor. Onlardan bir tanesi de bu immutability. Bu da bizi zorluyor kısacası. Öyle diyebiliriz sanırım.
Öyle. Çünkü biz burada şeyi düşünmüyoruz. Uygulama ayağa kalkar, ölebilir, bozulabilir, tekrar yeniden kurulabilir, upgrade edilebilir. Biz burada şeyle uğraşmak istemiyoruz. İşte veri vardı, veriyi de taşıyacağım, onu da şey böyle. Biz böyle şeylerle uğraşmak istemiyoruz. Uygulama atomik bir oluşumdur. Bu yani container'da olabilir, container içerisindeki application server'da olabilir. Bu atomik bir şeydir. Atomik haliyle ayağa kalkar ve iner. Yarısı orada, yarısı burada, işte içinde veri vardı onu alacağız da böyle şeylere vakit harcamamızın, böyle şeylere kapasitemizi harcamamızın, bilişsel, düşünsel kapasitemizi buna şey yapmamızın anlamı yok. Verinin nerede olması gerektiği bellidir. Verinin nasıl saklanması gerektiği bellidir. Ona erişen uygulamaların bunlar hangi kanallar üstünden erişeceği bellidir. Ve bu sınırları çok net ortaya koyabilmemizi olanak sağlıyor.
Aslında sen olaya biraz farklı bir noktadan yaklaştın. Onu da şöyle söyleyeyim. Şimdi dediklerinin tamamı doğru ama dediklerin şununla alakalı. Aslında bizim uygulamaları nasıl çalıştırmamız gerektiğiyle alakalı. Ve ben az önce söyledim yani container bize bu doğru olanı zorluyor. Ama bu senin söylediğini biz normalde container olmadan da yapabiliriz. Haksız mıyım? Yani bir tabii. Sanal makineyle de bunu yapabiliriz. Ama. Yani sonuçta sen sanal daha makineye daha de o uygulamayı kursan. Hiç zorluk kısmına geleceğim birazdan. İşte oraya varmak istiyorum ama şunu da söylemek istiyorum. Hani herkes, bizi dinleyenler bu noktada şaşırmasınlar. Senin dediğin bir dizayn seçimi, dizaynımızın öyle olması lazım, uygulamamızın öyle mi olması lazım? Yani senin yazdığın uygulama normalde kendi üzerinde çalıştığı yerde bir veri tutmaması lazım. O veri tutacaksa gidip başka bir yerde tutması lazım ki eğer o uygulama kapatılırsa o anda biz herhangi bir veri kaybına uğramayalım. Aynı zamanda biz bunu bu şekilde kurgulayabilirsek daha sonra birer, ikişer, üçer, dörder bu uygulamayı genişletebilme imkanına kavuşuruz. Çünkü aynı sistem üzerinde kurmak zorunda değiliz. Farklı farklı sistemlere kurarız. Herkes ortak bir yere yazar. Dolayısıyla verimiz o ortak yerde durur. Ve ben düşünmem yani bu uygulama burada çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Çalışmıyorsa kapatırım, yenisini kurarım. Teknik olarak ben bunu sanal makineyle de yaparım, fiziksel makineyle de yaparım, herhangi bir makineyle de yaparım. Bunda bir şey yok. Ama konteynerlar bize burada büyük bir avantaj sağlıyorlar. Neden? Çünkü konteynerlar çok hızlı şekilde başlatılabilen sistemler. Hızlı şekilde başlatılabildikleri için de hani bu avantajından dolayı abi, biz bir...
içine ne koyduğumuza bağlı hızlı şekilde başlaması.
Abi içine ne koyarsan koy. Sen aynı uygulamayı bir sanal makineye koyup bir konteynerin içine koyarsan sanal makinenin o butuyla beraber her zaman konteynerden yavaş olacaktır. Doğru mu? Hani X bir uygulama mesela 10 dakika sürüyorsa konteynerde açılması, bunun normal bir şeyde açılması 20 dakika sürecektir. Hani VM üzerinde açılması ama bunun VM üzerinde 10 saniyede açılıyorsa, hani VM'in boot olmasıyla beraber konteyner üzerinde 1 saniye açılacaktır. 1 saniyede açılacaktır. Yani her halükarda konteyner VM'den hızlı olacak. Dolayısıyla konteynerler bu hız özelliği de sayesinde biz istediğimiz zaman hemen bir tane konteyner ayağa kaldırıp o uygulamayı devam ettirebiliyoruz. Uygulama çalıştırabiliyoruz. İstediğimiz zaman da bunu silebiliyoruz. Fakat gene çok konuştum ama bu noktada şuna gelmek istiyorum. Benim bu değiştirilemezlikle kastım aslında bu noktası değildi işin. Yani sen o işin biraz daha dizayn kısmına kaydın. Benim baktığım nokta bu değiştirilemezlikte şu. Ben bir tane uygulamam var. Ben bu uygulamayı yazdım. Ben bir developer'ım. Bu uygulamayı kendi notebook'umda çalıştırdım. Yani yazdığım notebook'ta çalıştırdım. Her şey düzgün şekilde çalışıyor. Ben bu uygulamayı aldım. Daha sonra bunu bir production ortamına kuracağım. Gittim. Uygulamayı o production ortamında kurdum. Hop! Uygulama çalışmıyor. Neden çalışmıyor? Çünkü benim o uygulamanın o production ortamındaki sunucu üzerinde çalışması için birçok hani bazı library'lerin yüklenmesi gerekiyor. Yok işte onda bir environment variable tanımlı olması gerekiyor. Ne bileyim bir tane uygulamanın o sistemde kurulu olması gerekiyor. Benim notebook'umda bunların hepsi kuruluydu. Bunların hiçbiri o production ortamında olmadığı için benim o uygulamam o şekilde orada çalışmadı. Dolayısıyla ben bu uygulamayı paketleyip bir yere gönderirken o uygulamanın çalışması için gereken bütün ayarları da bir şekilde o karşı tarafa taşıyabiliyor olmam gerekiyor. Değil mi? İşte bunu daha önceden biz konteynerlerden önce çok kolay şekilde yapamıyorduk. Neden? Çünkü hani birçok ekstra manuel bir ayar yapılması gerekiyordu sunucu üzerinde örneğin. O sunucu üzerinde benim o manuel ayarı nasıl yapacağım? O sunucuya benim erişimim yok ki. Hani ancak bunu bir talimatla söylüyordum. Hani o sunucuya, o uygulamayı kuracak adama bir talimat veriyordum. Diyordum ki bak bu uygulamayı kuracaksan şunu environment variable olarak tanımla. Ya bunu talimat olarak veriyordum ya da buna bir script ile yazıyordum. O script'i gidip orada çalıştırmasını söyledim ama işler manuel ilerliyordu. Şimdi konteynerlarla beraber benim şöyle bir avantajım olmaya başladı. Şöyle bir şey hayatıma girdi. Ben uygulamamı artı o uygulamamın çalışması için gereken bütün o ek kütüphaneleri, o ek işte environment variable ayarlarını, aklına ne geliyorsa yani o uygulamanın benim notebook'umda çalışması için ne gerekiyorsa onların tamamını bir paket haline getirebiliyorum. Ve bu paket değiştirilemez bir paket. İşte değiştirilemezlik benim kastettiğim değiştirilemezlik bu. Bu değiştirilemez paketi ortaya çıkardığım zaman ben bu paketi nereye gönderirsem göndereyim, nerede çalıştırmaya çalışırsam çalıştırayım, eğer orada bir runtime kuruluysa yani container çalıştırma runtime'ı olursa aynen benim bilgisayarımda nasıl çalışıyorsa orada da öyle çalışacak. Dolayısıyla bu değiştirilemezlik, paketlenebilirlik bana çok büyük bir avantaj sağladı. Nerede? Uygulama dağıtımında. İşte benim hani immutability'den kastım bu. Değiştirilemezlikten kastım bu. Biliyorum tam anlamıyla hani sektörde geçen immutability bu değil ama ben biraz daha değiştirilemezliğe buradan da yaklaşmayı seviyorum. Bu kısmını da bu şekilde şekilde tanımlamayı seviyorum. Ne dersin? Bu da büyük bir avantaj mıdır bu paketlenebilmesi?
Büyük bir avantaj. Şurada ama bir parantezi açayım. Konteynerlerden önce de biz bunları yapıyorduk. Tamamıyla otomasyonu yapılmış çözümleri kuruyorduk. Fakat bu kolaylıkta olmuyordu. Hatalara daha fazla açık oluyordu. Yoksa büyük clusterlar şeyleri bu şekilde yine çözümleri ayağa kaldırabiliyorduk sadece deployment servisleriyle.
İşte deployment scriptleriyle yapıyorduk abi. Yani scriptler üzerinden yapıyorduk ama sonuçta gene bir şey çalıştırman gerekmiyor muydu? Hani sırf uygulamayı böyle hani kur oraya çalışır şekilde hiçbir şey yoktu container öncesi. Bütün o ayarlarıyla şeyleriyle beraber.
Vallahi biraz şey yapmak gibi olmasın ama geliştirdiğimiz servislerin bir kısmında böyle şeyler vardı. Yani sadece tek bir installer'ı çalıştır, hiçbir parametre verme, sistem her şeyini kendisi yapıp ayağa kalkacak şekilde yapıyorduk. Ama hani bu şey bir pratik değil, yani her yerde her zaman
görülen bir şey değil.
Universal bir şey değil. Bu Docker'ın kendi içerisinde, container çözümlerinin kendi içerisinde gelen, hani doğasında gelen bir özellik. Ekstradan bir efor sarf etmen gerekmiyor haliyle bu noktaya gelebilmek için. O açısından birçok insanın hayatını çok çok daha kolay hale getirdi. Peki şimdi bu kadar övüyoruz container harika süper falan. Peki container kullanımı içerisinde şimdi bunu önce nasıl başladı? Önce bu developerların, mühendislerin hayatına girdi. Nasıl girdi? Ben şimdi bir şey, büyük bir çözümü geliştirmeye uğraşıyorum. Eskiden nasıldı? Bana oradan veri tabanı lazım, şu lazım, bu lazım. İnsanlar bir anda ne oldu? Ya ben laptopumda veri tabanı da ayağa kaldırabiliyorum. Kafka da ayağa kaldırabiliyorum. O tabii Kafka nispeten yeni sayılır. Şunu da kaldırabilirim, bunu da kaldırabilirim. Benim artık hani gidip bana onu da verin, bunu da verin demeye ihtiyacım yok. Ben kendi laptopumda bir sürü şeyi zaten yapabiliyorum. Geliştirme hızımı beni kat be kat arttıran bir hale çevirdi. Bundan sonraki adım neydi? Bu yaşadığımız tecrübeyi production tarafına yavaş yavaş kaydırabilmekti. Bu hem kernel tarafındaki hem Docker tarafındaki yazılım gittikçe stabil hale gelmeye başladıkça ki ilk yıllarında bir kısım problemler vardı. Bunlar temizlendikçe ve
2.0'a kadar kötüydü abi. 2017'ye kadar kötüydü onu hani söylemek gerekir. Yani production'da çok kullanılabilecek gibi değildi.
Evet, yani donmalar oluyordu. Proseslerde donmalar oluyordu. Docker Daemon kapanır giderse makina ciddi problem yaşıyordu falan. Böyle şeyleri gördük. Network problemleri çıkıyordu ama bunlar şey değil artık. Hani dediğin gibi onlar teker teker çözüldü. Peki bu geçiş sırasında bu ne oldu? Önce laptoplarda bunu kullanmaya başladık. Bir süre sonra production'a almaya başladık biz bu Docker çözümlerini. Peki bu development laptopundan production'a geçerken biz bunu haydi hop diye geçirmeli miyiz? Yoksa production environment'a geçerken dikkat etmemiz gereken bir şeyler var mı? Yani laptopumuzda çalıştığımız gibi de çalışamayız herhalde. Ne dersin?
Kesinlikle.
Bazı şeylere de dikkat etmek gerekiyor bu işi production'da yaparken. Neler olabilir bunlar?
Şimdi şöyle söyleyeyim. Production'la development ortamları her halükarda farklıdır. Yani bu hep böyleydi, hep de böyle olacak. Sonuçta production'daki senin yapmak istediğin şey müşterilerine bir uygulama sunmak, development'da da uygulamayı yapmak. İki ortam tabii ki de birbirinden farklı. Öncelikleri de farklı olacaktır ama Docker'ın, daha doğrusu container'ların Docker'ın burada şöyle bir güzelliği var. Senin birebir production üzerinde çalışacağın ortamı kendi notebook'un üzerinde simüle edebilme imkanı veriyor. Senin en başta anlattığın şey işte hani Docker'ın developerlar üzerinde çok etkili olması ve onlarda çok fazla adaptasyon görmesinin ana nedenlerinden bir tanesi bu. Chat ben iki tane komutla bir tane MySQL Daemon, bir tane işte ne söyleyeyim HTTPD Daemon logging sunucusu bilmem ne sunucusu hemen hop 2 saniyede ayağa kaldırabiliyorum. Uygulamamı orada kendi notebook'um üzerinde çalıştırabiliyorum. Fakat production ortamlarında da Docker'ın kullanımı, container'ın kullanımı kendi laptoplarımızda kullanımı kadar kolay değil. Çünkü production ortamlarında artık sen container'ları 7 gün 24 saat çalıştıracak şekilde kurguluyorsun. Dolayısıyla bu 7 gün 24 saat kesintisiz çalışabilmesini sağlayacak bir ikinci bir altyapı gerekiyor. Şimdi şöyle düşün. Development ortamında bunu ayağa kaldıran, indiren, üzerinde çalışan sensin. Bütün o komutları sen giriyorsun. Ama production ortamında gece saat 1.30'da eğer sistemde bir şey olursa o sistemi sen sürekli şey yapmıyorsun, düzeltmiyorsun. Senin bir tane araca ihtiyacın var ki o production ortamındaki o Docker ortamını bir şekilde kontrol etsin. İşte bu da bizi şey kavramına getiriyor. Orchestration kavramına getiriyor. Container orchestration kavramına getiriyor. Nedir container orchestration? Çok kaba tabirle bir sunucu parkınız olduğunu düşünün. Hani 100 tane sunucu var. Bunların hepsinin üzerinde Docker çalışıyor. Sen bu 100 tane sunucuyu tek bir merkezden yönetip onların üzerinde binlerce container çalıştırabilmeni sağlayan, bu sistemi yöneten şeye container orchestration yazılımları diyoruz. İşte bunların çok ünlüleri 3 tane diyebiliriz. Apache Mesos artık neredeyse kalmadı piyasada. Docker'ın Swarm'ı, yani kendi Docker'ın, kendi native orchestration katmanı ve üçüncüsü de artık kusacak kadar çok konuştuğumuz, herkesin konuştuğu Kubernetes. Bu üç araç, o üç tane söylediğimiz o container orchestration aracı işte bizim o production ortamlarında o büyük büyük sunuculardan onlarcasının bir arada üzerlerine container runtime'ın çalıştığı ortamda otomatize edilmiş bir container workload çalıştırma imkanı sağlıyor. Eğer biz bu tarz container orchestration yazılımlarına sahip olmasaydık bizim bu konteynerleri production ortamlarında bu kadar kolay şekilde çalıştırabilme imkanımız olmazdı. Nedenini tekrar etmek istiyorum. Baştan söyledim, yani bir dakika önce söyledim. Biz development ortamında her şeyi kendimiz yapıyoruz. Yani konteyneri ayağa kaldır, konteyneri indir. Ama production ortamlarında bunların hepsini bizim yapabilme imkanımız yok. Çünkü konteynerlerin sayıca çok fazla, artı o arkadaki sunucu parkı da çok fazla. Yani bunları ben tek tek manuel komut girerek yapabileceğim şeyler değil. Onun yerine benim bu işi yapabilecek bir yazılıma ihtiyacım var. Onları orada çalıştıracak, onları orada yönetecek. Bir şey olursa tekrardan ayağa kaldıracak. Yani kısacası şunu söyleyeyim. Mesela şey, kendi notebook'umda şunu yapmama ihtiyaç yok. Hani ben bir tane konteyner çalıştırdım. Bir hata olursa o konteyner kapansın, yeni bir tane otomatik konteyner yaratılsın. Bunu development ortamında kendi notebook'umda yapmama gerek yok. Ama benim production ortamında bunu böyle yapabiliyor olmam gerekir. Yani git şu sunucudaki şu konteynere bak. Eğer o konteyner kapanırsa hemen yeni bir tane aynı imajdan yeni bir konteyner yarat ki benim uygulamam çalışmaya devam etsin. Yani gecenin saat 3'ünde ben gidip tekrardan o konteyneri ayağa kaldırmaya çalışmayayım. İşte bunları da bize container orchestration yazılımları sağlıyor. Eğer senin sormak istediğin şey buysa.
Bu bir de bir nokta daha var benim buna eklemek istediğim. Container Orchestration'da bizim laptopta veya kendi geliştirme ortamımızda bize sıkıntı olmayan şeyler, bizim umursamadığımız birçok şey production ortamında bizim hayati problemlerimizdir. Nedir mesela? Hani dedik ya, uygulamayı verilerinden ayırıyoruz. Yani laptopumda çalışırken bunun çok da büyük bir önemi yok. Ama production'a geçildiği zaman bu verilerin saklandığı yerin bir infrastructure düzgün bir altyapı tasarımına sahip olması gerekiyor mesela. Öyle değil mi? Bu bir problem. İşin güvenlik kısmı bir problem. Gelen trafiğin ne şekilde ele alınacağı, nasıl route edileceği, nereye gideceği, bunlar birer problem. Ve bunların hepsi container orchestration çözümleri tarafından bir şekilde bir araya getirilen şeyler. Bunlar normal laptopumuzda çalışırken umursamadığımız.
Veya ihtiyacın olmayan, bilmem zaman, de gerekmeyen.
Evet. Ve burada bir parantez daha. Şimdi mesela verileri ayrı yerlerde saklamak konusunda container orchestration, bu tasarımın şöyle de bir avantajı var. Sanal makineler üstünde çalışırken verilerin saklandığı yerler lokal diskler. Genelde mount edilen lokal disklerdir, biliyorsun. Hı hı. Ve bu böyledir. Hani onu file sistem olarak görürsün. Hani bazı çok eksantrik uygulamalarda block device olarak da görebilirsin. Öyleleri de var. Ama container orchestration'da bir altyapıda biz bunlara data volume olarak ulaştığımız zaman alt tarafta ne olduğunu artık bilmek zorunda değiliz esasında. Ve bizim bağlantımız olmadığı halde altyapıyı yöneten insanlar bu veri saklama alanında değişiklikler, güncellemeler, geliştirmeler yapıp biz farkında olmadan bunları devreye alabilirler, hayatımıza katabilirler. Yani bir konteynerin bir çözümün tekrardan bir restart etmesine bakar.
Anladım. Yani şunu söylemek istiyorsun sanırım. şu noktasından geliyorsun. Bu aslında direkt konteynerlerle değil, container orchestration uygulamalarının hayatımıza soktu. Çünkü container runtime çok farklı bir şey. Hani orada bu dediğin şeyleri bize abstraction layer sağlamıyor ama container orchestration yazılımları aynen böyle söylediğin gibi gizliyor. Ve ben onu hep şu şekilde anlatıyorum abi. Hep şu şekilde tasavvur ediyorum ve bu şekilde insanlara söylüyorum. Container orchestration yazılımlarını bir data center işletim sistemi gibi görün. Yani sen onu bir tane veri merkezin var. İşte 10 tane sunucu olabilir, 1000 tane sunucu olabilir. Bir tane yazılım kuruyorsun. İşte bu container orchestration yazılımı dediğimiz yazılım. Bu container orchestration yazılımı sanki o veri merkezini yöneten bir işletim sistemi gibi. O veri merkezinde network cihazları var. O veri merkezinde binlerce disk çalışıyor. O veri merkezinde binlerce CPU, binlerce memory çalışıyor. Böyle makineler vesaire var. Ama sen işletim sistemi tarafından baktığın zaman, container orchestration tarafından baktığın zaman bunların hiçbirini görmüyorsun. Senin hep kullandığın komutlar aynı, kullandığın şeyler aynı, araçlar aynı. Hani bana 10 GB disk ver diyorsun. Örneğin atıyorum bu şeye, konteynere bağlamak için bana 10 GB'lık bir disk ver. O arka tarafta gitmiş bir tane hani bir NetApp'in üzerinden bir mi almış, yok şeyin üzerinden mi almış. Bunlarla artık uğraşmıyorsun. İşte container orchestration yazılımları o ilk kurulduğu zaman bu şeyi, bu alt layer'ı sana görünmez kılabiliyor. Bu tabii ki container orchestration'ın çok farklı, çok daha hani gelişmiş bir özelliği, bize çok daha farklı noktasında yardımcı oluyor ama sanırım bugünün konusuyla bu çok çok paralel gidebilecek şeyler değil. Bu biraz daha container orchestration kısmı veya onun avantajları, neden biz container orchestration'a ihtiyaç duyuyoruz. Belki bir hafta da hani iki hafta sonra veya ondan sonraki hafta biraz da buna değiniriz. Container orchestration tam olarak.
Lafı açıyor. Evet. Konu gelmiyor hakikaten.
Container orchestration nedir? Kubernetes nedir? Bu bize nasıl, ne gibi bir avantaj sağlıyor? Neden biz bunlardan sürekli konuşuyoruz ve detayları nedir? İstersen bir gün de bunun üzerinden bahsedelim ama biz tekrardan konumuza geri dönelim. Biz bugün container'ları anlatmak istiyoruz. Aynı zamanda biz bugün container'ların DevOps kısmıyla, yani DevOps ile alakasından biraz bahsetmek istiyoruz. Ne dersin? Biraz da bu kısmına değinelim mi? Öncelikle bir hani bu DevOps'ta bize container'lar geldiği zaman ne gibi bir avantaj sağladı ve neden ben bu podcast'in başında container'ları artık DevOps'tan ayıramayız gibi bir şey söyledim veya DevOps'la artık bunlar paralel gidiyor, container olmadan DevOps olmaz gibi bir cümle kurdum. Nedir bu container'larla DevOps'un bağı? Onu nasıl görüyorsun? Nasıl tanımlarsın?
Konteynerlerle DevOps'un bağı, ben bunu direkt şeye bağlayarak gitmek istiyorum. Bizim ulaşmak istediğimiz asıl sonuç nedir? Bizim varmak istediğimiz asıl değer nedir? Bu değer nedir? Bizim müşteriye, bizim hedef kitlemize en kısa ve en etkili yoldan ulaşabilmek. Bizim konteynerlerden önce DevOps kavramları içerisinde yaptığımız çözümler yok muydu? Vardı. Kah fiziksel makinalar olsun, kah sanal makinalar olsun, benzer işleri yapıyorduk. Fakat bunların karmaşıklığı ve aldıkları süre inanılmaz şekilde kısalmaya başladı işin içine konteynerlere koyunca. Mesela bu ne oluyor? Şimdi aynı senaryoyu düşünelim. Sen bir şeyi ya
yazılım yazıyorsun,
quality assurance için, ya quality assurance için ya başka amaçlarla deploy edeceksin, kuracaksın, çalışacaksın. Konteynerlerle yaptığın zaman dedin bu işte birkaç saniye sürüyor. Peki bunu aynı kalitede sanal makinalarla yapmak için benim ne yapmam lazım? İşte dediğin gibi sanal makinenin provision'ını yapacağım sıfırdan. Bunun üzerinde belki konfigürasyon scriptlerini koşturacağım. Ansible, Puppet bir şeyler çalıştıracağım. Ben en hızlı şekilde ya canlıyı alabilmek istiyorum ya da çalıştırdığım şeklin sonucunu, işin sonucunu alabilmek istiyorum. Burada benim hedefe ulaşma zamanımı yiyor. Peki burada insanlar önceden ne yapıyordu? Sanal makinaları açıyorlar ve bu sanal makinelerin üstüne tekrar tekrar kuruluyordu. Ve bu bir süre sonra neye götürüyordu? O sanal makinelerde insanlar bir şeyleri kurar, değiştirir, ayarlarını bozar ve en sonunda biz tekrar tekrar üretemediğimiz bir ortama geri gelmiş oluruz. Ya her seferinde sıfırdan üretilir, bu zaman alır, ya da kirli bir ortam haline dönüşmüş olur. Burada DevOps'un production için amacı bizim hedef kitlemize ulaşmak istediğimiz yolu en kısa, en etkili ve en güvenli hale getirmekse, konteynerler bu alanda bize birçok noktada artı puan kazandıran, bizi pek çok efordan kurtaran teknolojiler. Hangi alanlarda kurtarıyorlar? Çok hızlı şekilde boot edebiliyoruz, başlatabiliyoruz. Güvenliğini sağlamak sanal makinelere göre, fiziksel makinelere göre çok daha kolay, değiştirilemez ve tekrar tekrar üretilebilir, üzerinde düşünmeden öldürülebilir, ayağa kaldırılabilir, yeni versiyonları çıkarılabilir ki bu da çok önemli bir özellik. Yani biz bunu immutable container olarak yaptığımız zaman sen bunu versiyonluyorsun ve o versiyon sonsuza kadar kalıyor. Bir sonraki versiyona geçiyorsun, geri mi alacaksın? Bir önceki konteyneri deploy et o zaman. Yani
tekrarlayabilir hale geliyor.
Bu yaşam sürecinde, yazılımın çözümün yaşam sürecinde bizim ana hedefimiz, dediğim gibi en kısa, en etkili yoldan bunu hedef kitlemize ulaştırmaksa bunun yolu şu anda konteynerlardan geçiyor mecburen.
Kesinlikle. Ben onu biraz da şöyle hikayeleştirerek kendi kelimelerimle anlatmaya çalışayım. Şimdi şöyle düşünelim. Bir tane developer'ız. Bir yazılım yazıyoruz. Daha doğrusu bir development ekibiyiz. Hani öyle söyleyelim. Ben bir yazılım yazıyorum. Daha sonra benim bu yazılım nihai olarak bir sunucunun üzerine gidip kurulacak. O sunucu üzerinden de müşterilere ulaşacak. Şimdi benim bu arada bir belirli bir sürecim var. Ne oluyor? Ben bu yazılımı yazıyorum. Daha sonra bunu bir test ortamı dediğimiz bir test ortamına kurmam gerekiyor. Gidiyorum bunu test ortamına kuruyorum. Daha sonra testle ilgilenen arkadaşlar o test ortamına bağlanıp bu yazılımın kalitesini ölçmeye çalışıyorlar. İşte bu yazılım söylenilen şeyi yapıyor mu? Bu yazılımın üzerinde hatalar var mı? Bu yazılım performans kriterlerini sağlıyor mu? Vesaire. Daha sonra her şey okeyse, herhangi bir sıkıntı yoksa, sıkıntı varsa zaten bana geri dönüyorlar. Ben onları, sıkıntıları düzeltiyorum. Tekrar gönderiyorum. Tekrar test ortamına kuruluyor bu yazılım. Onlar tekrar testini yapıyorlar. Varsayalım ki okeylendi her şey. Daha sonra ben bu yazılımı alıyorum. Bu sefer ikinci bir ortama götürüyorum. Nedir? Staging dediğimiz bir ortam. Benim production ortamımın neredeyse birebir aynısı, daha kısıtlı bir versiyonu. Oraya gidiyorum bu sefer, bu uygulamayı kuruyorum. O uygulamayı da orada staging üzerine de bu sefer production testlerimi yapmaya başlıyorum. İşte üzerine biraz load alıyorum. Load altında neler oluyor buna bakıyorum. Uygulanabilirlik testlerini yapıyorum. Kullanılabilirliklerini yapıyorum vesaire. Oradan da onayım çıkarsa artık bu uygulamayı oradan da alıyorum. Üçüncü bir ortam olarak gidiyorum production ortamına kuruyorum. Şimdi konteynerlardan önce biz bunu nasıl yapıyorduk? Yazılımı yazdım. Ben bu paketi verdim. Testçi arkadaşlara gönderdim. Testçi arkadaşlar şimdi gidiyorlar. Öncelikle bir tane sanal makine kuruyorlar. Haydi, sanal makineyi kurdular. Bir tane template'ten kurdular diyelim en erken. Gitti. 10 dakika sürdü. 10 dakika sonra benim o uygulamamı alıyorlar. Benim onlara verdiğim talimat ile o uygulamayı o sunucu üzerine kuruyorlar. Daha sonra onun üzerine test yazılımlarını kuruyorlar. Test yazılımlarını çalıştırıyorlar. Sırf o ortamı hazırlamaları bunların 1 saat sürüyor. Ondan sonra diyorlar ki bana, bu testte bu fail etti. Ulan ben bakıyorum notebook'uma, bu nasıl fail etti diye. Benim notebook'umda fail etmiyor. Onlar diyor bizde fail etti. Sonra gidiyorum ben onların not şeyine bağlanıyorum. Test orada buna bağlanıyorum. Ama bakıyorum ki ulan hani ben size 7. madde olarak şu environment variable'ı girin demiştim. Abi biz o environment variable'ı girmeyi unuttuk. O yüzden testler çakılıyor. Haydi gidiyorlar o environment variable'da giriyorlar vesaire. Ben o 10 saniye içinde yapılacak testleri bir günde bir sürü işte git gelle yaptırabiliyorum. Daha sonra gidiyorlar bu yazılımı onaylanıyor testlerin üzerinde. Alıyorlar gidiyorlar bu sefer staging ortamında bir tane sanal makine ayağa kaldırıyorlar. Onun üzerine gene bir sürü ayar yapıyorlar. Bu ayarları yanlış yapıyorlar çoğu zaman. Aynı şekilde production ortamında. Bak ben bunu hikaye olarak anlatmıyorum. 2015 senesinde Berlin'e ilk taşındığımda burada bir ekibin lead'liğini yapıyordum. Bunlar birebir benim başıma gelen şeyler. Hani şey değil bunlar, tamamen farazi anlattığım şeyler değil. Haydi gidiyordum orada kuruyordum vesaire. Neyse production ortamında en sonunda benim o yazılımı alıp oradan production ortamına götürmem bir hafta sürüyordu. Ya aslında yaptığım hiçbir şey yok. O sanal makineleri ayağa kaldırmak, indirmek vesaire o kadar ölüm işti ki onlar bir sürü şey yapıyorduk. Şimdi konteynerler bana ne avantaj sağlıyor? Development'ı yaptım. Uygulamamı yazdım. Uygulamamı gidip bir tane konteyner imajı haline getiriyorum. O imajı ben kendi notebook'umda çalıştırıyor muyum abi? Çalıştırıyorum. Ben notebook'umda çalıştırıyorum. Veriyorum testçilere. Testçiler sadece bir komutlu test ortamında bunu ayağa kaldırıyorlar. Birebir aynı. Herhangi bir değişiklik yok. Sadece tek değiştirdikleri şey ne biliyor musun? Ben kendi notebook'umda bir environment variable olarak mesela database bağlantısını kendi lokal MySQL sunucum olarak söylüyorum. Onlar alıyorlar test MySQL sunucusu olarak environment variable giriyorlar buna. Dolayısıyla o uygulama test sunucusuna bağlanıyor. Ama uygulama birebir aynı çalışıyor. Hemen testlerini yapıyorlar üzerinde 5 dakikada. Alıyorlar bu sefer staging ortamına koyuyorlar. Sadece gene o bağlanacakları veri tabanının IP adresini veya işte ismini değiştiriyorlar. Orada da staging'den yapıldıysa hemen bunu production ortamına alıyorlar. Bu bir haftalık süreci ben neye indirdim? Bir güne indirdim. Çünkü neden? Her seferinde teker teker ortam kurmalarına gerek kalmadı. Plus buna artı olarak bir de bunların hepsini otomatize edebilme imkanına kavuştum. Çünkü önceden uygulamayı hani her sistemde diyelim hani her firmada farklı farklı kurulumları, farklı farklı şeyleri varken her şeyi script haline getirmem gerekirken artık global bir format var elimde. Nasıl çalıştırılacağı belli, hangi komutlarla çalıştırılacağı belli. İşte Docker Container Run parametrelerini gir çalışsın. Bunları çok kolay şekilde otomatize hale getirebilmeye başladım. Yani artık arada adam bile koymuyorum. Ben bunu gidiyorum bir tane şey source kontrole kodumu attığım anda source kontrolde otomatikman benim build prosesim başlıyor. Benim o uygulama kodumu derleyip gidiyor. Bunu bir container imajı haline getiriyor. Container imajı repository'ye atıldığı anda da başka bir trigger, başka bir tetik başlıyor. Bu tetikte gidip benim test sürecimi başlatıyor. Önceden bunların hepsini yapabiliyorduk ama o kadar zahmetliydi ki o sanal makineyi ayağa kaldırabilecek script'i düşünebiliyor musun Berk? Hani o bütün uygulamalarla beraber.
Bu zamana geçmeden önce ben şeyi hatırlıyorum. Evet, biz telekom ürünleri için her bir mühendisin yaptığı her bir check-in'i birkaç farklı veri tabanı üstünde test eden, birkaç farklı deployment modeli üstünde test eden ve bütün bunların sonuçlarını 20 dakika içinde maksimum geri dönüp o test tamamen her yerden yeşil olarak geçtiyse bunu da müşteriye gönderilebilir kalite olarak işaretleyen, release adayların arasına alan çözümleri kurduk. Hiç konteynerler olmadan önceki böyle bir şey vardı. Ama burada dediğin gibi süreyi de kısaltabiliyorduk. Bunun çok çeşitli teknikleri var. Mesela virtual machine'leri ad hoc olarak açmazsın da havuzda tutarsın mesela. Bir havuz ayarlarsın. 5 tane hiç bir değişikliği yapılmamış. Havuzda makine oldukça test yapacak birisi oradan çeker mesela. Ama bunları senin yapman
i̇şte
gerekiyor.
İşte onu diyorum. Seni firmaya özeldi abi bunların hepsi. Yapılamıyor değildi. Evet. Hani onu söylemek istiyorum. Script'le bunların hepsi yapılabilirdi abi. Sanal makine ayağa kaldırmak script'lenebilecek bir şey değil ki. Bunu da yapabilirsin. O sanal makinenin üzerine hemen bir uygulamayı kurmak. Ansible'la, Puppet'la hemen yapabilirsin. Ama bunların hepsini senin manuel olarak her ortama göre dizayn etmen gerekiyordu. Artık container'la global bir format var. Bunu söylemek istiyorum. Yoksa imkansız demedim. Kesinlikle yapılabiliyordu. Zaten yapıyorduk da. Yapmasak zaten artık o bir haftalar falan da değil artık. Bir aylardan falan bahsederdik onların her gün manuel kurmaları.
Tabii canım yani belli ölçeklerde çalışırken bunlar kaçılmaz hale geliyor. Ama burada ne var biliyor musun? Şimdi müşteri bizim yaptığımız şeyin değerine maruz kalan insan için operasyon tarafında ne olup ne bittiğinin esasında hiçbir önemi yok.
Kesinlikle yok.
Dolayısıyla operasyon tarafına koyduğumuz efor bizim için kısmamız gereken bir efordur. Yazılımda kısacağımız eforların en başına ne gelir? Yazdığımız kod miktarı gelir. Eğer ben daha az kod yazarak daha çok iş yapabiliyorsam o yönde giderim. Benim bunu basitleştirmem gerekiyor. Burada çözümü sanal makinalardan ve bunların sirkteki jonglörler gibi böyle tabakları çevirircesine bununla uğraşmaktansa bu eforun yerine ben bunu çok daha kısa kodlarla, çok daha basit, çok daha fazla insanın anlayabileceği kodlarla konteynerler tarafında halledebiliyorsam tabii ki benim akışım o yöne doğru olacaktır. Ben daha az operasyonel kod yazarak daha fazla işi daha hızlı, daha tekrar edilebilir şekilde yapmaya başlıyor olacağım. Bu benim için büyük bir kazançtır. Hem zaman kazancıdır hem para kazancıdır.
Kesinlikle yani işimizi kolaylaştıran her türlü şeyi biz mecburen alıp kullanmak zorundayız sonuçta. Söylediğin gibi biz iş yapmaktan zevk alan adamlar değiliz. Biz işimizi mümkün olduğu kadar kısa sürede yapmayı hedefleyen insanlarız. Herkes de böyle işte verimlilik dediğimiz mevzu. Verimlilik neredeyse oraya gidiyoruz. Container teknolojisi de bize büyük bir verimlilik sağlıyor.
Dünyada şöyle bir meslek var mesela yazılımcılar için şeydir. Kod silince ama yani böyle select alt ya hepsini sildim seçtim sildim şeklinde değil. Hani ben bu sistemi bu koddan kurtardım anlamına. Yani mantıklı silme yapınca memnun olan bir kitleyiz değil mi? Yani oh ya bugün de şu kadar 1000 satır kod sildim ne güzel. Böyle bir meslek kaç tane var abi? Mesela ben bugün de yaptığım masayı çatır çatır baltayla girdim kırdım ne güzel. Böyle çok şey bir alan bu. Farklı bir bakış açısı. Biz eksiltmeyi de seviyoruz. Sadece eklemeyi değil, gereksiz şeyleri budayıp atmayı, eksiltmeyi de seviyoruz. Basitleştirmeyi de seviyoruz. Burada yine basitlik ilkesine geliyoruz. Konteynerler bizim daha basit bir operasyonel modele gitmemize yol veriyor.
Kesinlikle o basitlik kısmı bizi çok hayatımızı kolaylaştırdığı doğru. İşte DevOps kısmında da özellikle...
Kubernetes girene kadar işin içine.
Doğru diyorsun. O ayrı bir şey. Yani şey onunla ilgili bir tane şey vardı. Twitter'da geyik vardı. Yani bir bulursam bir tekrardan tweet ederim bu akşam. Şey diyor işte biz developerlar şey diyor, sistemcilerin hayatı çok kolaylaştı diye gittik Kubernetes'i hani şey icat ettik, güzel Kubernetes'i yazmaya başladık. Hani baktık hayatınız artık çok kolaylaşıyor bu konteynerlerle beraber, o yüzden gittik Kubernetes'i icat ettik, onu yazdık diye. Böyle de bir geyik vardı da. Neyse şey diyeyim, şimdi özellikle DevOps kısmının üzerine konteynerları açıklamak istedim, onun üzerinde durmak istedim, zaten son 5 dakikadır da onun üzerinde konuşuyoruz. Çünkü hani biz bu konuşmanın başında da dedik ya, DevOps eşittir container gibi bir durum olmaya başladı. Hani DevOps mühendisi ne iş yapıyor? Konteynerlarla uğraşıyor gibi bir şeye gelmeye başladık. Hani böyle bir duruma gelmeye başladık. İşte bunun nedeni bu. DevOps dediğimiz o koskocaman bir tane süreç. O süreçte container bizim o süreci o kadar kısalttı, o kadar hayatımızı kolaylaştırdı ki artık orada containersız bir şey düşünemiyor gibi olduk. Yani orada gidip manuel tekrardan eskiye dönmek demek çok fazla şeyi kendimizin yazması, kendimizin o otomatize edebilecek süreci oluşturması gerekiyor. Konteynerler bize bu süreci otomatize edebilmemizde çok fazla avantaj sağladı diyerek bu DevOps kısmını da kapatalım. Artık şeye de geliyoruz, 45 dakikalara da yaklaşıyoruz. Son bir şey daha sormak istiyorum abi sana. Onun da cevabını bir irdeleyelim, ondan sonra kapatalım. Container ile VM'in farkı nedir? Sen ne görüyorsun? Yani bir VM, nerede VM kullanayım, nerede container kullanayım? Bunlar birbirlerine ikame şeyler mi? Öncelikle bir onu sorayım.
Birbirlerinin yerine geçebilecek şeyler mi? Ben buna şu şekilde yaklaşıyorum. Eğer benim çözümü çalıştırmam için gerçekten bir sanal makine veya fiziksel makine olması şartı yoksa, bunu şart koşan bir durum yoksa, o konteyner içinde çalışmalıdır mümkün mertebe.
Peki hangi uygulama şeyden şart koşabilir buna? Nasıl bir uygulama şart koşabilir?
Yani bunların sayısı gittikçe azalıyor esasında. Eskiden veri tabanları mesela konteyner içinde çalıştırılmazdı ilk senelerde hatırlarsan. Yani şu anda böyle bir şey kalmadı. Veri tabanları konteyner içerisinde çalışabiliyor şu an. Neler olabilir? Şöyle genelleyeyim. Bir konteynerin konteyner olmasından ötürü erişemeyeceği herhangi bir şey gerekiyorsa çalışması için, bu konteyner dışına çıkmak zorunda kalır. Ama bu küme gittikçe
daralıyor.
Azalıyor. Gittikçe daralıyor. Bunu neden yapmak istemiyoruz? Çünkü sanal makine olduğu zaman biz bunun güncellemesiyle uğraşacağız, kullanıcılarıyla uğraşacağız, upgrade'leriyle, patch'leriyle, lisansıyla uğraşacağız eğer lisanslı bir şey kullanıyorsak. Yani bu ciddi miktarda yan maliyet getiriyor konteynerların. Konteynerlerde ödemek zorunda olmadığımız bir maliyet getiriyor. Dolayısıyla bir şey konteyner içerisinde çalışabiliyorsa ve buna karşı bir argüman yoksa, o zaman konteyner içerisinde çalışmalı ilk yaklaşımda.
Ben de sana katılıyorum. Yani artık konteynerler neredeyse bir standart ve bundan sonra da devam edecekse bu uygulama paketleme vesaire çalıştırma işleri, bunlar büyük ölçüde konteynerler üzerinde devam edecek. Ama şöyle de bir şey var, hani konteyner dediğimiz illa da şu şekilde anlaşılmasın. Yani senin bir tane salt bir uygulaman var, şu anda düzgün şekilde bir çalışıyor. Mesela tek bir tane bir blok sayfam var. O blok sayfasını HTTP daemon üzerinde çalıştırıyorsun sanal makinenin üzerinde. Haydi gideyim bunu konteynere çevireyim, konteyner üzerinde çalıştırayım. Buna emek sarf etmene şu anda gerek var mı? Sanmıyorum. Hani böyle bir şey yoksa. Ama hani bu tek bir blok sayfası değil de bununla arkada çalışacak koskocaman bir cluster üzerinde host ettiğim bir web sitesi ise, evet, bunda bir şey var, avantaj var. Bu konteyner ile devam etmeli. Ama mevcut düzgün şekilde çalışan bir workload'un varsa, yani yapı küçükse, bunu hemen şu anda konteynere geçirerek bir şey kazanamazsın. Onu da eklemek istiyorum. Yani konteyner, evet, geleceğin teknolojisi, artık bu yola gidiyoruz. Yani bundan geriye dönüş yok, ama mevcut iş yüklerinde de böyle düzgün şekilde çalıştırabileceğin küçük şeyler varsa da, bunları da hemen konteyner çok iyiymiş, oraya geçireyim diye bir şeyin yok. En azından şöyle söyleyeyim. Hani biz DevOps, CI/CD bir pipeline'ın yok, çok küçük bir ortamda çalışıyorsun, çok küçük şeylerin var, haydi bunları konteynerların üzerine geçireyim durup dururken böyle bir şey dersen, herhangi bir sana faydası olmaz. Ama
burada büyük resme bakmak lazım. Çünkü mesela ben bunu şöyle söyleyeyim, bir uygulamam var. Atıyorum benim bunu belirli sebeplerden ötürü belki Red Hat kullanmam gerekiyor. Benim bunun için lisans ödemem gerekiyor. Bana fonksiyonel olarak hiçbir faydası olmayacaksa bile, beni lisans maliyetlerinden kurtaracaksa, ben bunu container tarafına alabilirim mesela. Yani bu sadece şey değil, teknik fayda değil. Burada gelen fayda farklı yönlerden de olabilir. Sadece fonksiyonellik üstünden bakmak zorunda değiliz.
Kesinlikle, gerekiyor mu, kesinlikle gerekmiyor abi. O kısmı doğru.
Çünkü güvenlik tarafı İşin güvenlik tarafı bambaşka mesela.
Abi ben şöyle çok proje teslim ettim. Özellikle işte bu son işe girmeden önce geçtiğimiz senelerde çalışırken Windows Server 2003 üzerinde, 2008 üzerinde çalışan uygulamalar var. İşte mesela bir bankanın sistemi, yüzlerce böyle bir uygulama var ve düzgün şekilde de çalışıyor. Ama 2003 end of life oldu. 2008'de bu sene sanırım end of life olacak. Şimdi bu adamların bunları bir yere taşıması gerekiyor değil mi? Şimdi bu adam bunu gidip Windows Server 2019'un üzerine taşımasında bir mantık yok. Zaten birçoğu da Windows Server 2019 üzerinde çalışmıyor mesela. Yani tamamen Windows üzerinden örnek veriyorum ama adam ne yapıyor? Bu uygulamayı gidiyor bir konteyner haline getiriyor. Şimdi konteyner haline getirip bunları götürüyor. İşte bu container orchestration'la beraber bir orchestrate edilmiş bir ortamın üzerinde çalıştırıyor. Baktığın zaman hiçbir faydası yok gibi gözükür. Hani ne yapayım? Ama neden kurtuldu adam? Bak 2003'lerden kurtuldu. Windows Server 2003'lerden, 2008'lerden kurtuldu. Bunların lisanslarından kurtuldu. Bir de o sadece uygulamalar için dedik ettikleri sunucular artık olmadığı için sunucu parkını azaltabildi. Mesela 100 sunucu vardı önceden, 60 sunucu üzerinde bunları yapabildi. Çok fazla avantajı oldu. Bu konuda kesinlikle sana katılıyorum. Yani böyle avantajları var ama benim demek istediğim şuydu. Hani şimdi bunu da çok görüyoruz. Ya ben şimdi mesela tamamen farazi konuşuyorum ama bu podcast'i dinledi. Bir tane genç arkadaş gidip bir tane kendi blog sitesi var. Hani EC2 üzerinde mesela AWS'de bu blog sitesi duruyor. HTTP D-Daemon üzerinde duruyor. Aa konteyneriymiş, bunu konteynere geçireyim. Ya böyle bir şey değil yani. Bunu demek istiyorum. Böyle bir direkt bir avantajı hani hemen yani, yapayım diye bir avantajı olan şey değil. Bunu söylemek istedim sadece. Yoksa tabii
burada,
ki.
Burada evet şeye bakıyoruz.
Eski güçlüklerini geçirmek.
Ticari şeye bakıyoruz. Ticari faydaya bakıyoruz. Yani benim de blogum var. Benim blogum da sanal makine üstünde duruyor. Ben de onu konteyner içerisinde çalıştırmıyorum ama benim orada bir iş modelim yok yani. Zaten. Hani ölçümünü yapacağım, belirli şeyleri takip edeceğim bir modelim yok. Buna her zaman tepeden bakmak gerekiyor. Ben bu geçişi yapınca ne kazanacağım, ne kaybedeceğim? Bunun somut bir şeyi olması lazım. Değişimin her şeyi odur. Yani ölçemediğin bir şeyi değiştiremezsin zaten esasında. İyiye mi gidiyorum, kötüye mi gidiyorum? Bir kriter listesi olur, bir ölçüm olur. Ona göre bir noktadan diğer noktasına geçilir. Eğer o kişinin blogu çok yüksek trafik alıyordur, arkasında bir beklentisi, bir şeyleri vardır, ona göre belki öyle bir karar verebilir. Ama yani bireyselse yaparsın, eğlence olur.
Yani kesinlikle. Yani,
bunu da denemiştim. Olursun.
Böylelikle de şey yapalım, bir artık bir soluklanalım, sonlandıralım podcast'i çünkü 50 dakikaları geçtik artık. Yani bugün biraz süremizi de açtık. Genelde 40-45 dakika arası tutmaya çalışıyoruz arkadaşlar ama
bugün lafı
açınca gene 50 dakikaları bulduk. Yani kesmelerle falan.
Cem Özer'i hatırladım böyle deyince, lafı açıyor deyince.
Cem Özer ne yapıyor ya acaba? Yaşıyor mu hala?
Hiç bilmiyorum.
Neyse şeyden sonra bir bakayım Google'dan ne yapayım. Neyse arkadaşlar teşekkürler. Bugün de 4. bölümün de sonuna geldik. Berk çok sağ ol. Ağzına sağlık. Var mı son bir eklemek istediğim bir şey?
Çok teşekkürler Özgür. Yine çok keyifli bir sohbet oldu. Gönül isterdi ki devam edelim ama.
Ama bunu da artık yani şeyde yapmayalım yani.
Bir sonraki şeye.
Bir saatlere de taşımayalım artık. 40-45 evet. Dakika yeter. Arkadaşlar çok teşekkürler dinlediğiniz için. Bu 4. bölümde sonuna geldik. Dediğim gibi Berk'le beraber 2 hafta sonra tekrardan bir başka konuyla yine karşınızda olacağız. Hoşça kalın.
Hoşça kalın. Görüşmek üzere.